Merhabalar, hepiniz Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta girişimcilerle ve iş hayatında başarılı insanlarla sohbet ediyoruz. Bölümümüze başlamadan önce minik duyurularımızı yapalım. Bizler multidisipliner içerik üreten bir medya girişimiyiz. Instagram ana iletişim mecramız fakat bildiğiniz gibi video, editoryal içerik ve podcast'e de yer veriyoruz. Dolayısıyla bizi Instagram'dan takip edin. Bunun haricinde bizleri desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Lütfen oradan planlara bakın ve destek olun. Bölümümüzde Emre Akıncı var. Zaxxe'nin genel müdürü. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Abi vallahi hoş geldin ama şunu söyleyeceğim. Bak susuyorum baştan beri. Getirmek gerçekten kolay olmadı size. Adamlar yoğun yani. Ciddi anlamda yoğun. Biz kaç aydır uğraşıyoruz. Teşekkürler. Hoş geldin. Şu an çok mutluyum. Kendime geldim.
Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Gerçekten siz de yanlış anlamayın. 4 yeni ürünle dünyaya açılmanın altyapısı korona şartlarında gerçekten yoğunluk gerektiriyor.
Kesinlikle. Şu an büyük bir operasyon var. Hem bize zaman ayırdın hem de bunları aslında böyle sere serpi açıp anlatacağın için de teşekkür ederiz. Bu güzel bir dönemde bence yaptık. Hani iyi de oldu. Evet, evet. Ki biz çok fazla donanım almadık değil mi? Donanım girişimi. Bir Thread and Motion aldık.
Yok, aynen.
Sanırım başka da yok. Dolayısıyla donanım konuşmak, global açılmayı konuşmak.
Fiziksel bir ürün satan startup çok yok bizim konuklarımız arasında. Siz sayılı oldunuz abi.
Türkiye'de yok zaten. Hani böyle teknolojik bir ürün üreten adını startup denen pek bir girişim yok.
Çok donanım yok. O yüzden belki bizim de çok bildiğimiz bir taraf olmamakla birlikte bol bol anlayacağımız, öğreneceğimiz bir bölüm olacak. Bizim çok mükemmel bir sorumuz var. Onunla başlayalım abi. Sonra aksın gitsin. Emre Akıncı kimdir?
Emre Akıncı standart Anadolu'da yetişmiş, okumuş, üniversite için Marmara işletmeye gelmiş. 6 ayrı sektörde 24 yıldır 12 farklı ülkede çalışmış.
Klasik kaç yaşındasın ki 24 yıldır çalışıyorsun?
Ben 44 yaşındayım. Üniversite 2'den beri full time HSBC yatırımdan başlayarak full çalışma hayatım var. O yüzden insan kaynaklarının beğenmediği bir tipim. Böyle 6 ayrı sektör, 10 ülke.
Nereye koysak?
Evet, evet. Bir şey. Açıkçası Zaxxe'nin yatırımcılarından olan Aydın Atatasever de hem benim 25 yıllık dostum hem Ukrayna-Rusya dönemlerinde de iş ortaklığım olan biri. Onun 2015 yılında gördüğü bu ışığa 2019 yılında ben de dahil oldum ve tüm amacımız benim global tecrübelerimi Zaxxe'ye aktarabilmek.
Aslında 2015 şeyin Zaxxe'nin kuruluşu ne zamandı abi?
Aslında 2015 yılında şirketleşerek yani asıl kurucumuz Baki Gezgen harika çok yetenekli çok genç bir arkadaşımız. Onda. Evet bence başarı hikayemizin temeli o. Çünkü Amerika'da bir genetik mühendis kendisi. Amerika'da bir kanser araştırma vakfında çalışırken 3 boyutlu yazıcıları görüp Türkiye'ye gelip ilk o zaman da dronlara ve bu yazıcılara merak salıp sonra bir projeyle ortaya çıkıp Aydın Atataseverli yollarını kesiştiren 2015 yılında şirketleşen ve kendi Perpa'da 24 metrekarelik küçük bir üretim montaj hikayesini başlayan bugün itibariyle 35 kişiyle 1200 metrekare kapalı alanda Levent'te kendi binasında üretim yapan aslında bir startup Zaxxe.
İki soru var aklımda. Önce basit olandan mı? Yani bizim için sorması basit, artık senin için açıklaması ne kadar kolay bilmiyorum ama Türkiye'de veya globalde ama bunu Türkiye çerçevesinde düşünelim. Donanım geliştirmek ne kadar zor bir şey?
Dünyada çok satış yaptım, çok iş geliştirdim, çok ülke distribüsyonu.
Donanım var mıydı daha önce donanım şeyin?
Hiç tecrübe? Yoktu ama son 2 yıl Çinli bir holdingin Doğu Avrupa Başkanıydım. Ve dijital aplikasyon ve iPhone'a rakip bir dijital platformla ilerliyordu iş. O yüzden en azından dijitale 44 yaşındaki bir adam olarak sonradan tanısam da bir yatkınlığım ve doğudan bir batı pazarlarına aslında entegrasyon edilebileceği konusunda epey bir saat tecrübem olmuştu. Şimdi o Türkiye için oldukça zor. Bunu söyleyebilirim. 3D olunca iş bir tık daha zor. Çünkü ister istemez 3D dediğim gibi çok yeni bir sektör. Bu konuda bulabileceğiniz tecrübeli insan sayısı zaten 3 yıl yok. Hani sektör yeni. Kim ne zaman yeni mezun olmuş? Bir de Zaxxe gibi başka bir yerli milli seri üretim tesisi de yok. Hani bir yerde yetişmiş, bir yerde bununla yoğunlaşmış bir yapı yok. O yüzden oldukça aslında bu insan kaynağı tarafı çok zorluyor. Çok fazla junior alıp yetiştirip bizim sisteme adapte etmek için enerjimiz kayboldu.
Hem bir okulsunuz hem bir iş yeri aslında. Çünkü tabii, bunu öğrenebilecekleri başka bir yer yok. Eğer yurt dışında bununla ilgili bir iş yapmadılarsa.
Kesinlikle.
Onları getirmek de kolay kesinlikle olmayacaktır. Tabii.
Hiç kesin. Yani getiriyorlar. Bizim bir de startuptan scale up denen bu İngilizce kelimeyi de yeni kullanmaya başladım. Yani startup denen yeni başlangıçtan kurumsallaşmaya doğru geçiş adına da zaman var. Yani tek, siz bu ürünü çok hızlı geliştirip koymazsanız biz Avrupa'ya satarken gümrük vergisi ödüyoruz. Acayip bir şekilde ama Avrupalı ürünler Türkiye'ye girerken hiç gümrük vergisi ödemiyor. Evet. Onların bizim Hollandalı bir rakibimiz var. 700 tane mühendis çalıştırıyor. Kaç milyon euro devletten destek alıyor. Biz euro hiç destek almadan bu yapıyı içeride çeviriyoruz. O yüzden zor. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde finansal kaynağı bulmak, o finansal kaynağı ikna etmek, o normalden az finansal kaynakla çok daha üst başarı getirmek gerçekten zor oluyor. Yani ürüne konsantre olmak yanında gemiyi yüzdürmek için bir de doğru yöne çevirmek için gerçekten çok efor kaybediliyor. En azından bizde.
Peki ülke bazında baktığımızda şu an 3 boyutlu yazıcı kullanımı dünyada şu an hangi aşamadayız? Ya insanlar ne kadar sıklıkla gün aşırı bunu kullanıyorlar? Belki ülke bazlı cevap verebilirsin eğer değişiklik gösteriyorsa. İşte Amerika'da böyle fakat...
Çok gösteriyor, çok gösteriyor.
Var mı ya peki ben... böyle bir bilgi senin şu anda sende?
Hobi odaklı bir şey mi bu? Bunu ticaret için mi daha çok kullanıyorlar abi? Bizim?
Burada ikiye ayrılıyor. Tamam. Bu sorunun cevabı adet mi, ciro mu? Eğer adetsel olarak adet bakıyorsak... evlerde çok evlerde kullanılıyor. Çünkü hani 300 euroya da veya bizim konuştuğumuz 500 dolarlık cihaz da var. Adetse olarak artık 10-12 milyon adet sattığı için çok var. Ama hı-hı, diğer taraftan bakalım metal basan bir 3D printer 300 bin euro. Bir tane 300 bin euro diğer taraftaki 1000 tane yazıcıyı değiştiriyor.
O zaman bir dakika bir ön soru gerekiyormuş benim çünkü cevapta benim anlamayacağım bir şey olacağını fark ettim. Bu 3 boyutlu baskıların kullanım alanları nedir abi? Bence bir sanırım onu evet, konuşmalıyız evet, ki şu evet, an ülkede hangi noktadayız? Çünkü sen evet, metal evet, bastı dedin evet, de tabii, metal neden basılıyor oldun bir an?
Çok haklı. Şimdi 3 boyutlu yazıcı grupları kendi içinde ikiye ayrılıyor. Endüstriyel, yani ileri endüstriyel ve standart, ofis, ev, kolayca alıp ulaşılabilen. Bunun kendi içerisinde bir fiyat skalası da var. Hı-hı. Bizim grubumuz, yani kolay ulaşılabilen, kolay kullanılabilen, her yerde yedek parçası kilosu 20 dolara olan, her ülkede bunun böyle olduğu, 200 dolarla başlayan 10 bin dolara kadar giden bir segment. Hı hı. Hani burası için Türkiye birinci ligi diyelim. Bu kendi içimizde oynuyoruz. Kalite değişiyor, baskı malzemesi diyor. Bu eve de alınabiliyor. Herkesin bütçesine göre. Yani bizim 40 binlik cihazımızı alıp eve koyan müşterilerimiz de var. Seviyor, performans var. Fiyat kaygısı yok. Bu bir.
Evet.
İkinci grupta yaklaşık 100 bin dolar ve üstünde başlıyor. Bu da yani direkt çıkan parçayı arabaya takıyorsunuz yedek parça olarak. Ama ham maddesi çok pahalı. Hmm. Cihazın kendisi pahalı. Ve bu 100 binle başlamış grup milyon dolara kadar metal basabilen, özellikleri artan, hızı çok artan, tabii fiyat arttığında yedek parçası ve kullandığı malzemenin fiyatı da aynı oranda müthiş artan. Hmm. İki grup. Biz alt gruptayız. Yani fabrikalar, hobiler, kendini yeni yeni bu sektöre geçirmek isteyenler, evine Çin ürünü almaktansa kaliteli bir hani yeni deyimle affordable luxury ama kolay kullanımlı bu sektörle tanışmayanlar, eğitim kurumları, okullar, üniversiteler, prototipler, yavaş yavaş yedek parça üreten, ardıl işlem yapan yani bastıktan sonra ürüne zımpara boya yapıp da ürünü rafa koyan grup için biz ideal klastayız. Yani evet. Böyle arada bir şey var. 110 bin dolarla 100 bin dolar arasında hemen hemen bir şey yok mu Emre Bey? Yok. Böyle arası çok keskin. Bu bir. İkincisi burada bir ayrılıyor. Yani evlere mi global üretim tesislerine mi diye bir kendi içinde ayrılıyor. Hı-hı. Evlere ayrıldıktan sonra bence dünyadaki en büyük kırılım gelir seviyesinde başlıyor. Yani maalesef, gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde bu işe adaptasyon hızı, günlük kullanım hızı ve dağılım hızı çok yaygın.
Çünkü bir hobi olduğu için sen evinde de cihazın olduğunda onun üzerine neler işte ben seninle programdan önce bahsettiğimiz bir figür hobisine başlayabiliyorsun. Basıp boyayabiliyorsun. Tabii. Bambaşka üç boyutlu parçalarla birleştirip içine bir hemen kısa bir aksamlı motor koyup uzaktan kumandalı araçla yapabiliyorsun. Oradan sonra senin ağaç dallanıp budaklanıyor ve senin kullanım şeklin de değişerek biraz daha sıklaşmaya başlıyor. Ama eğer bunu almıyorsan ve senin aklında çok da bununla ne yapabileceğini bilmiyorsan dolayısıyla yavaş yavaş silikleşmeye başlıyor üç boyutlu yazıcı hayali senin aklındaki.
Evet. Çünkü aldıktan sonra problem yok. Bir teknik servisi kullanımında hiçbir masraf yok. Yedek parçası dediğim gibi bu illa Zaxxe'ye aldın gidip Zaxxe 3 boyutlu yazıcının printerini alacaksın, filamentini yani yedek ham maddesini alacaksın diye bir şart da yok. Hı-hı. Hangi ülkede neredeysen daha uygun fiyatta başka bir şeyi yarı fiyatına ya da 3 katı fiyatına olan ithal malı bir üründe ham maddeyi de seçebilirsin. Ne basmak istedin. Ama alış bariyeri işte Türkiye'nin gelir seviyesi belli. Bu kolay olmuyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise adam bir haftalık maaşıyla 4-500 dolara iyi bir ürünü aldığı için ve hayatında artık kullanım yerleri oldu. Dünyada şöyle bir örnek vereyim. Hadi cirosal ve adetsel olarak dedik ya. Amerika'da 2,5 sene sonra, 3 yıl sonra 3 boyutlu yazıcı sektörünün yaklaşık 20-23 milyar dolar arası olacağı şu an öngörülüyor.
Şu an ne kadar global pazarda?
Çok çok daha az. 3'te 1'i seviyesinde.
Yani aslında çok kat be kat artacağı.
Artıyor çünkü araba firmaları General Motors, BMW artık 3 boyutlu üretim tesisi kurup insan kaynakları altında metal yakalılar diye bu cihazların mavi yakalılar ve beyaz yakalılarla entegrasyonu ve hangisi birbirinin işini kesiyonun departmanlarını kurdular. Hı-hı. Hani millet çok ileride zaten bu fur yavaş. Yani burada bir öyle bir ayrım var. Evlere girerken başka, global endüstriyel tesislere girerken bu iş başka. O yüzden Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, tüm Amerika, gelir seviyesi yüksek Asya ülkelerinde artık her eve bir 3 boyutlu yazıcı giderek girdi ya da giriyor. Çünkü istediği kaliteli bir ürünü, 300-500 liralık ürünü gidip o gün, o haftalık geliriyle alıyor.
Peki bizde yaygınlaşma nasıl olacak abi? Sence ürünlerin fiyatı mı düşecek yoksa biz gelirlerimizin yükselmesini mi bekleyeceğiz?
3 şey olacak. Evet, bir ürünlerin fiyatları düşecek.
Peki bu buradan siz kötü etkilenmiyor musunuz?
Yani neye göre düşecek? Aynen Umut'un dediği gibi hani şu an aslında bu üretim maliyetinin yüksek olmasının sebebi nedir?
Talep azlığı. Talep azlığı.
Talep az. Anladım.
Yani şöyle bir şey var. Bizim X-Site ürünümüzü biz İngiltere kafasını, sadece kafa ve Türkiye'de üretilemeyen bir teknoloji, o kafasını İngiltere'de ürettiriyoruz. Şimdi adamdan alırken yalvar yakar 500 dolar alır, 500 adet alırken 50 bin adet bundan verir misin dediğinde
bambaşka bir rakam
çıkıyor. Veya şu an çok iyi mühendislerimiz var. Baki'nin tam konuları ucundan girip çıkayım. Artık anakartımızı kendimiz yaptık. Kendi yazılımımız ve full kendi anakartımız var. O yüzden yeni ürünümüzün Wi-Fi özelliği de olacak. Ev tiplerinde pek olmayan bir özellik bu. Şimdi bunu yaparken sallıyorum 50 dolar rakam farklarını biliyorum. Hani 100 dolar gibi bir parayken adamdan ver bana 3000 tane anakart, alt serimin tamamına kullanacağını size diyor ki 54 dolar.
Evet.
Düşünün bunun üzerine navlunu, gümrüğü, nakliyesi de aynı anda düşüyor. O taleple birlikte siz optimize edebiliyorsunuz. Evet. Biz Zaxxe olarak bir tek şey yapmayacağız. Ucuz Çin segmentine girme niyetimiz yok. Biz affordable luxury alacağız. Yani 2-3 bin liralık bir cihaz alıp her tarafıyla müşterinin oynadığı, yarın bir gün bizi sık sık şikayetinde aldığı bir ürünü rafa koymuyoruz ve özellikle Mart ayından itibaren yeni modellerle hiç koymayacağız. Bizim amacımız affordable luxury.
Aslında 3 boyutlu yazıcının Apple'ı gibi bir vizyon düşünebilir miyiz burada? Çünkü bence evet. Apple da o ulaşılabilir lükse hitap ediyor yani. Hele hele Türkiye için bir telefonun 14-15 lira olduğunu düşününce.
Lüks kısmı okey de ulaşılabilir mi? Orada emin değilim Umut'cum.
İşte ya, krediyle.
Ya size dediğim olay şu. Hani bugün X-Site modelimizin ilk defa bu yazıya sahip olacak sizlere bile diğerlerinden çok farklı ve sizi yıllarca sorunsuz taşıyacak 3 ana özelliğini anlatsam, göstersem ve bunu desem ki size 499 çarpı 12 ay taksitle veriyorum. 2 yıl garantisi var. Evet, bu cihazları öğrenirken teknik servis demiyoruz biz ona da. Satış sonrası desteğe ihtiyaç duyacaksınız. Hı-hı. Çünkü internette gördüğünüz her modeli basıyor zannediyorsunuz. Modeldeki bir milimlik hata, yani çizen adamın yaptığı bir milimlik hata cihazı bozuk mu basamıyor getiriyor. Hı-hı. Halbuki buralarda yeni web sitemiz o yüzden geliyor. Öğretici de olmamız gerekiyor satış sonrası desteği.
Ha, web site de yenileniyor sizin o zaman.
Evet, evet, yani bu işte alan bir kişi hangi hata niye oluyor, o hata nasıl düzelebilir gibi. Hı-hı. Pek çok dilde öğrensin. Şimdi böyle anlatsam size 499 TL'de taksitle çarpı 12 ay desem yıllarca da bunu kullanacağını verseniz ham maddesi de 150 TL bunun bir kilosu. Zaten hani ne bassanız onda 20'de bir fiyatını öğretebiliyorsunuz desem eminim gider Zorlu Center'dan bizden alırsınız
yani. Tabii ki. Yani ben şu anken bile yani
güneş
zaten...
Güneş gözlüğü basma hayalim var şu an abi. Sizden ilk alacağız o makineye güneş gözlüğü yapacağım
bir de
kendime.
Şöyle
kimse
bir şey
de olmayan.
Var. Bir de şöyle bir şey var. Sizin gibi kimseye olmayan heyecanı başka. Artık 3 tane dünyada web sitesi var. Bizim dünyanın YouTube'u gibi. Hı-hı. İlk bir numaralı sitede 800 bin tane bedava model var. Yani 800 bin tane. Ha. Şu an evinde ne lazım? IKEA'nın köşesi. Enter'a bas. 30 santimden küçük. Bütün parçaları orada zaten. Lambasına kadar. Samsung süpürgenin ucu deyin. 2 numaralı sitede bütün beyaz eşyaların yedek parçaların uçları var. Hani bunu bir kere çözseniz bir daha eliniz ayağınız o parçalar için o mesafeleri kat etmez, o süreleri kaybetmez. Bir de bu araba yedek parçalarında oluyor. Özellikle lüks arabalarda müşteriler basıyor. 80 euroya bastığınız bir çok kritik, insan gözünün görmeyeceği bir yedek parça o lüks markanın etiketini çıkartınca 2 euroya siz üretiyorsunuz.
Güzelmiş. Şimdi, o zaman bu aksesuar, yedek parça, ev ihtiyacı denilebilen her türlü cisim pazarı bambaşka bir hale gelecek.
Geldi zaten işte dediğim gibi. Hani
ha, geldi söyle, belki de.
Basit söyleyeyim bunu. Bunu çok düşünüyorum. Türkiye'de asgari ücreti biliyoruz. Ya varsayalım bu ürün 500 TL olsaydı. Şimdi fiyattan insanları bir çıkarabilsek veya varsayalım herkesin evine bir tane yazıcı koysaydı. Zaten bu
TL'yi
patlama yaşanmıştı.
Birim konuşsak ya yani 500 birim bizim evet. Paramızla kesinlikle her yerde olurdu yani her evde. Ben
çünkü eğlenceli de yani.
Ben 4-5 sene önce alırdım ya yalan yani, olmasın yani.
Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Türkiye'nin önde, dünyanın önde gelen bir eklemeli oyuncak markasıyla epey bir sorun yaşadım bu yüzden. Hani birlikte bir şeyler yapalım, farkındalım diye.
Evet.
Biz de çok restleştiler. Sonra siteye bir girdim. Linklerini onlara bir attım. Zaten 140 tane hazır oyuncağını bir millet çoktan modellemiş oraya koymuş. Hani
İnsanlar kendi markayı söylüyorum. Sen söylemedin ama biz söylüyoruz abi burada her şeyi.
Lego. Belki Lego. Belki Lego değilim.
Belki Lego veya eklemeli olurdu. Şimdi ben ne yapayım? Yüzlerce insan onu bütün figürlerini, bütün o aksesuarını koymuş. Sen 150 TL'ye benden 100 TL, 150 TL bir kilo plastiği alıp bizim cihazda bundan onlarca seti üretebiliyorsun. Bir. Çocuğuna aynen veriyorsan iPad'le oynayacağına 40 desibel gibi bir sesi var ev cihazlarının. Çok da yüksek değil. 40 desibelde çocuk tabla hayalini imal edebilir.
Şimdi bu yaratıcılık ve bir şey üretmek için ne kadar önemliymiş aslında. Çünkü oyuncak da bir çocuk için aynı hikaye ya. O tamamen hayal gücünü bir fiziki olarak bir cisimle yansıtıyor ve bir şey üretiyor aslında. Fiziki veya hayal. Ama bu onu çok geliştiren bir şey. Bir de gerçekten fiziki olarak ürettiğini düşününce zaten 3 yaşında bir maker olmaya başlıyor bu insanlar.
Ve bir şey bilmesine gerek yok. Yani bizim yazıcılarımızın da bir arayüzü var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Türk mühendislerinin 6 yılda yazdığı, bizim hala bunun için ekibimiz olup optimize edilmiş bir arayüzümüz var. Ücretsiz veriyoruz. Hani bu bulduğunuz modeli alıyorsunuz, kopyala yapıştır diye o programa koyuyorsunuz. Rengi zaten seçtiğiniz filament içine koyduğunuz. Hı hı. Sertlik, hız ayarını yapıp enter up 3 sefer 3 özelliğe enter dediğinizde zaten cihaz kendi basıyor. Yani sizin bir 3D bilginiz bir şey. Ha şu olur. Ben Lego'mu şu kadar değil bir santim daha büyüteyim dersin. Çekiyorsun mouse'u bir santim büyüyor ona basıyor.
Güzel. Hani
aslında çok dünyada bu yüzden cihazın alım aşamasını dünya yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Zaten hı hı. Almışlar. O yüzden content dediğimiz, model dediğimiz bu taraf gidiyor. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Uber gibi yıkıcı bir teknolojiyiz biz. Airbnb gibi. Yani Airbnb otel sistemini değiştiriyor. Uber bu da üretim sistemini değiştiriyor. Yani biz olmasak bile dünyadaki kullanıcı şu diyor. Ya bunun maliyeti 2 euro iken üzerindeki o markadan dolayı görünmeyen bu yedek parçaya ben 80 euro vermeyeceğim.
Aynen öyle.
Alıyor, meraklısı bunu 3D scanner özelliğiyle tarıyor veya o sitelere koyuyor. Hadi kaldır, kaldırabilirsen. Onu kaldırsan başkası koyacak. Yarın bunu 10 milyonlarca insan yapacağı için
savaşılamaz bir hale.
Tabii tam tersi firmaların doğru şuraya gidecek bu iş. Onu size söyleyeyim. Bence bu yayının en keyifli tarafı bu olsun. Sizin yazılım ve aplikasyon tarafı. Bence yıl sonlarına kadar beni bir daha bağlarsınız. Orada da şunu göreceğiz. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Muhtemelen şu an Silicon Valley'de bir çocuklar iPhone 12 Pro Max'in kamerasının 3D scanner özelliği var. Hı hı. Muhtemelen yani bir noktaya koysanız, ürünü çok iyi tarasanız, bıraksanız yazıcıdan çıktısını alırsınız. Hı hı. Kırılmış bir parçayı yapıştırın, çekin. Aynısını size öğretsin. Benim eminim bu yıl içerisinde, çok uzağa gitmeden yani, bir app çıkacak. Bu app'in içerisinde bu 3D tarama özelliği de olacak. İki, o app'te işte demin konuştuğumuz firmalar, madem herkes bunları paylaşıyor, bari doğruyu basın diye Netflix, Shopify gibi aylık bir abonelikle ya da ürün başına 1 euro indirme maliyetiyle bu ürünlerin orijinalini koyacak. Bu
ben de buradan çok yanayım.
Ya yaklaşacaklar şu an. Ya şey gibi olacak. Herkes Elon Musk'a veya Bitcoin'i anlamayan insanlar karşı ya. Oradaki mantaliteyi anlamıyorlar. Bir sonraki kuşakta adam süpürge satmak için değil, yeni teknolojiyi yaratmak için olacak. Gerisi outsource. Yedek parçanı benden alma, al kendin üret. Onlarla övünecek övünecek firmalar. Hani kesinlikle. Benim outsource'um, yedek parça. Bundan aslında bu tarih kendini tekrar ediyor. Koç Holding'in Arçelik veya daha çok Tofaş, sizin yaş tutuyor mu? Bu Kuş serisi arabalarda yaptığı strateji. Yani Kuş serisinin Mercedes'e yakın bir fiyata yıllarca satılmasının sebebi belli. İstanbul'dan Hakkari'ye kadar her yerde uygun fiyatlı yedek parçası var. Şimdi global markalarda bunu öğrenmek zorunda. Yani ben tüm dünyadaki şehirlere 3 boyutlu yazıcı veya 3 boyutlu tasarımımı verebiliyorum. Benim sıfır ürünümü al, yedek parçasını düşünme kardeşim. Hani al kendin değiştir. Elektronik aksamı hariç.
Zaten burada işte elektronik aksamı hariç deyince aklıma da şey geliyor. Bundan bir ya da iki sene önce çok net hatırlamamakla birlikte Kadir Köymen bir video paylaşmıştı. Ve aslında buradaki o paylaşım ekonomisinden bahsetmişti. Demişti ki benim bir tripodum var. Şu an tripodun tam markasının ismini hatırlamıyorum. Bunu sen satın almak istiyorsan X dolar. Ama bu bir metal aksam, bütün malzeme full metal. Ama diyor ben sana bunun dosyasını paylaşacağım. Bütün bu gövdenin 3 boyutlu olarak çıkartabileceksin. Sadece birleştirme noktaları var. Daha sağlam olması için işte çivi, vida veya başlık, döner başlık gibi. Bunları sana yine sallıyorum X dolara satacağım. Ama sen bunu onda bir derecede daha ucuza sahip olabileceksin ürünün aynısına. Sadece metal gövde değil, plastik ya başka malzeme gövde olacak. Şimdi filamentler tam plastik mi?
Plastik. O da ABS plastiği basıyorsunuz.
Öyle isterseniz. Mi?
Ha? Yani
çok da bilmediğim bir şey yanlış söylemeyeyim diye.
Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu da hani evlerde zararlı mı falan konusu hep oluyor. Onu da söyleyeyim. Hı. Zaten Türkiye'de satılan filamentlerin %70'i PLA denen bir malzeme. %20 küsuru ABS. Hani %10 yanılabilirim. Hani kayıt dışı. Hı. Geri kalanlar da süper endüstriyel veya endüstriyel dediğimiz. Bu PLA denen şey akla plastik gibi gelse de mısır koçanı veya şeker kamış.
Ha şey değil. Zararlı.
Organik evet. Şey yani. Zaten yapın o sevdiğiniz gözlüğü. Kazara çeşmede sahilde bırakın. Denizden erir. Çıktığında şeker olarak bulursun.
Eriyor mu?
Şimdi PLA olunca, şeker olunca organik madde ele. Onu ne yapıyorsunuz? O zaman onu ABS ya da PETG aynısının farklı malzemesi koyuyorsunuz. Fiyatı aynı. Kilosu aynı.
Hani ham madde
o 90-100 dereceye kadar dayandığı için denizden çıkınca tekrar
devam.
Peki,
siz filament de üretiyorsunuz. Bu da mı kendi üretimiz? Yani Zaxe'nin
Hayır.
Tamam, o zaman direkt şu soruya çevirebilirim. Zaxe ne kadar yerli üretim? Yani bu bir cihazı üretmek için gerçekten ne kadar yerli kaynak kullanıyor?
%76 yerli ve milli bilgimiz var. %76 net bu ölçülebilir ve bununla ilgili de bir evrağımız var. Bir COSCEP ya da TÜBİTAK desteğinden faydalanıyorsa ithal ürünlere ek olarak bu özel evrağımız sayesinde Zaxe'de %15 daha fazla hibe alınıyor.
Evet. Ha, anladım.
Müşterilerimizin,
yerli olabiliyor mu ve bu plan arasında
İnşallah
var mı? Ne
bir
zaman
gün.
olacak?
Yok yok inşallah ya bence olamaz. Mümkün değil. Çünkü aynı anda ürün geliştir, tasarla. Bir de onun üretimi, üretim teknolojisini ileri aktır. Aynı anda o olabilecek bir şey değil. Bir de mesela o kafayı İngiltere'de ürettiğimiz üreten sistem ve cihazdan Türkiye'de bir tane dahi yok. Olsa hani benim için iyi, canım feda. Cihazın yarı parası o küçücük kafaya gidiyor bazı küçük ürünlerde. Ama biz o konuda geri adım atmayacağız. Ucuz atmayı satış adedinden çıkaracağız. Kalite bozulmaz. Maalesef %100'e gidemeyiz. Filament hikayesini de ürettiriyoruz. Yani evet, şöyle anladım. Oluyor. Evet, olabildiğince cihazlarımızı en ucuz ya da en pahalı markanın konulacağı şekilde optimize ediyoruz. Bunun için bir departmanımız var. Bunun için test mühendislerimiz var. Yani dünyanın bir yerinde bir filament çıkıyor veya bir müşterimiz ya Zaxel'e şunu basamadım diyor. Filamentin ne diyoruz? Öğreniyoruz. O filamenti satın alıyoruz. O filamente göre ayarlar yapıyoruz ve bilgisayara yazılımımız içerisinde bir bilgisayar var. Bunu update ediyoruz. Yani hem kendimizin hem müşterinin bilgisayarda yazıcısı da update oluyor. O filamentleri üretebilmek için Çin'de, Çek Cumhuriyeti'nde belli yerlere cihazlarımız 2-3 yıl evvel gitmiş. Bize özel, yani bizde daha iyi performans veren bir formüle bulunuyor 8 ayda. Orada üretiliyor, getiriyor. Sonuçta bir test mühendisliği var. Ama Türkiye'de bir firma ilerlemeye başladı bu konuda. Bize başvurduğu anda da gittik. Hemen ilk sözleşmemizi yaptık. Burada gizli saklı bir şey yok.
Çok iyi.
İstediğimiz segmentteki cihazı şu an Türkiye'de getiren tek makine. O kalitede makine yatırımı yapan tek bir şey. Ve herhalde bir ay içerisinde onunla işbirliğimizin sonucunu müşteri lehine alacağız. Denemeden belli olmuyor. Dediğim gibi üretim hızı arttığında milimetre değil mikrom oynadığı için kalite kontrolü olmuyor. Ama eğer o olursa hani buradan o müjdeyi de vereyim eğer bizi kullananlar varsa biz filament fiyatlarımızı ciddi düşüreceğiz. Yani
onun maliyeti bize
şey için fiyat olarak fayda sağlayacak yani.
Evet yani şeyi derdim yok benim. Kar marjım iyi kalsın. Tam tersi ne kadar insan alabiliyorsa alsın. Sadece bu filament işi öyle bir şey ki 3000-5000 tane üretiliyor bir anda. Bunu tüketiciler bilmiyor. 10 tane mor isteyen var, 10 tane yeşil isteyen var, 10 tane kırmızı isteyen var. Bu renkler bir bitiyor. Siz bir 3-5 bin tane daha almak zorundasınız 30 tane için. Hani, ve hassas hikaye ama bunu bu konuda %100, hani filamentte %100 yerleştirmeye dönme hayalimiz
adımları var en azından.
Bu yıl olur
diye göreceğiz.
Bu yıl olur diye düşünüyorum.
Peki şey Zaxel kârlı bir şirket değil değil mi abi? Çünkü yatırımlarda aldığını düşününce çok da sanki karlı değildir gibi hissettim.
İstesek karlı olurdu yani. Küçük bir ticari işletme olsa son 1,5 yılda döndüğümüz yeni istikametle yani benden önceki şirketin tüm yapısı eğitim kurumları, arada sanayi firmaları, prototip yapanlardı. Benim gelişimle birlikte dünyada da bu farkındalığın artmasıyla birlikte biz %80 eğitim kurumlarına hizmet verirken şu an ciromuzun %80'i sanayi kuruluşlarına dönmüş oldu. Ev kullanıcılarına dönmüş oldu. Halbuki bir de %100 büyüdük. Yani hem bir %100 büyümeye kaldık hem de ürün
küme hikayesi. Değişti.
Küme değişti. Okullar açılırsa o yüzden bizim cironun bu sene kendiliğinden artması
da
karlılarımız mümkün. Ama kar etmiyoruz. Bu bilinçli bir şey. Size dediğim gibi Tesla da kaç yıl kar etmedi.
Yok bu kötü bir şey değil. Şeyi soracaktım sadece. Ön bir
bilgi aldım. Arge'ye yatırım yapıyoruz.
Aynen öyle. Hani bu iş zaten böyle. Siz büyümek için global adım öyle zaten ne kadar karlı olursan ol kolay bir adım değil. Ki dolayısıyla yatırımlar da buradan geliyor. Şeyi sormak içindi bu arada. Sadece ön bir bilgi almak istemiştim. Evet. Genelde bu tarz modellerde üründen değil de o ek parçadan kazanılır. Yani siz üründen ziyade filamentten mi kazanıyorsunuz acaba?
Yok. Bu yatırımcılarla da çok sohbet oluyor aramızda. Bu teknik olarak 3D dünyasında birkaç yıl içerisinde mümkün değil. Çünkü cihaz zaten hani bir parçayı üretmek için 3-4 saat harcadığı için hani gece gündüz bassa cihazın fiyatını amorti edecek bir filament tüketimi aylık ortaya çıkmıyor.
Peki hani çünkü fotoğraf makineleri işte filmden kazanırdı filan ya da işte
yazıcılar.
Öyle bir model var ya kafadan hani acaba o mu diye merakımdan bir de ön bilgi olarak o şeyi sordum.
Keşke olsa ben birkaç yıl içerisinde mümkün görmüyorum. Dediğim gibi
anladım.
Cihazın yıllık aylık tüketimi böyle çok alamadığı için filamentin kar marjı cihazın amortismanını sağlaması.
Peki elektrik şeyi bariyeri var mı sizde? Bu cihaz 3-4 saat çalışıyorsa ne kadar elektrik harcıyordur? Ben bunu evime almayayım.
O çok komik bir şey. Ben size tersten örnek vereyim. Bizim o 45 kiloluk en endüstriyel 30-30 basan dev cihazımız iki notebook piliyle çalışıyor. Yani hani dünyada 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapan tesisler veya sistemler dahil, ona da girelim mesela, toplu baskı merkezleri dünyada çok oluşmaya başladı. Hı hı. Hani millet kalıp yaptıracağına geceden...
İnternet kafe gibi şey mi? Bir dükkan ve orada yazıcılar var gibi mi düşünelim?
Hadi konu yazsın. 3 tane. Bir öyle var.
Tamam.
O kafenin bir bölümünde işte adam Star Wars hayranı, Star Wars figürleri satıp onda bir fiyatına yapıp onda bir fiyatına satıyor. Kafe aynı zamanda ben de bundan alayım diyene cihaz satıyor. Bu bir. İkinci, profesyonel baskı merkezleri var Avrupa'da 50 adete kadar. 50 tane yazıcı var içinde. Yani çok büyük bir sayı değil, onu söyleyeyim. Hani bizde de 30-35 tane bir odamızda bazen oluyor. Onunla bir üründen, bunun en büyük hikayesi kalıptan kurtarmak. Yani bir kalıp yaptırsanız $10,000. Dönüp bunu maliyeti ne olursa olsun 3 katı maliyetine, birim fiyatına bile 3D yazıcıdan alsanız para değil. Çünkü müşteri severse kalıp yatırımı yaparsınız. Bir 100 tane lazım. Ucuz bir kalıp olmadığı için dünyada. Bu ara çözüm. Bu 2. 3. Bir de dev, stratejik, Türkiye'de bu da yok. Stratejik 3D yatırım merkezleri oluşmaya başladı. Mesela Amerika'da bir firma var. Yakinen görüşüyoruz. İkinci deposunu açtı. Artık ona İngilizce 3D farm diyorlar.
Yani bayağı o kadar büyük ki farm yani.
Evet, ikincisinde bir duvarda adamda bizdeki Z1 gibi yazıcıdan 800 tane var bir duvarında.
Hem dikey hem yatay bir şeyden bahsediyoruz.
800 tane yazıcı var. Hani Amazon'la, Google'la vesaire anlaşmaları var. American Express kartla müşterilerine özel bir şey basılacak. Hiç kimse de olmasın. Ama iki gün bunun kalıp maliyeti için kimse de beklemez. Bir kere bastıktan sonra o kalıp bir işe yaramaz. Adama e-mail atıyorlar. 800 tane, atıyorum 500 tane sipariş geçiyorlar. Adam ertesi gün hepsini kutulayıp...
inanılmaz bir şeymiş bu.
Çok iyi abi. Ya.
Ama bunu şöyle düşünün. Yarın bir gün bizim insansız hava araçlarına Amerika'dan veya yurt dışından bir yerden bir parçası gelmedi. Bu siperlikte oldu. Türkiye'deki tüm 3D yazıcı kullanıcıların üretebileceği şekilde bunu STL'ini yapıp e-mail atın. Ertesi gün herkes gitsin şehrindeki PTT'yi, parçayı bıraksın. 48 saat içerisinde Ankara stratejik deponuzda kaç tane ürün?
Binlerce, belki milyonlarca.
Siperlik. Yani bunu insanlar siperlikte tam ayamadı. Siperlik çok basit bir üründe. Hepimiz takmaya çalıştık. Bir anlamadık şöyle siperlik. Siperlik 3 boyutlu yazılarla üretildi 2 ay boyunca, biliyorsunuz.
Herkes sağ olsun. Buradan da 3D'ye selam yollamış olayalım Çınar'a.
Evet evet. Çınar da bastı. Biz onlara destek olduk. Onlar destek oldu. Filament, yüzlerce filament hediye eden bizden Çınar'lara, diğer arkadaşlara hediye ettiğimiz filamentler oldu. Hani insanlar bizden aldı, onlara ettiğimiz kendimiz. Siperliği düşünelim. Çok basit. Tank parçası veya 800 yazıcı geçtim. Adam biri 17 Mart'ta bunu Çek Cumhuriyeti'nde bastı. Bütün dünya bu STL'i aldı.
O dosya adına STL mi deniyor?
Evet. Hani nasıl akşamında sizde JPEG oluyor ya.
Bu da bir dosya mı?
Bu da bir dosya modeli. 3 boyutlu. O STL denen dosyayı herkes aldı. Sabahına kadar basmaya başladı. Sonra bir tane web sitesi geldi. Dedi ki buraya siperlik ihtiyacı olan sağlık kurumları, buraya da siperliği basarım diyen insanlar kaydolsun. Ya da Hakkari'deki kullanıcı bastı. Gördü orada, Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bunu farazi söylesem de 200 bin adete yakın 2 ayda siperlik takası olmuş.
Çok iyi.
Şimdi 2 ay neden? O kalıbın yapılması tam 2 ay sürdü. Enjeksiyon devreye girdi. Sonra dakikada yüzlerce basar oldu. Maliyeti 1/5'e düşer oldu da 2 ay boyunca kaç yüz bin sağlık çalışanının, kaç yüz bin insanın bulaş hızını düşürdü.
Allah bilir değil mi?
Onu Allah bilir. Şimdi aslında kesinlikle böyle bir de stratejik tarafı var. Hani evlerde oyuncak gibi duran cihaz, oyuncak üretimi konuştuğumuz cihaz, doğru bir STL'le yedek parça fabrikası oluverdi.
Aynen öyle. Ay çok güzel ya bu arada.
Bu Zaxxe için de ileride güzel bir şey olmaz mı? Mesela çok büyüdünüz ve sizin Zaxxe sahibi olan insanlara para da kazandırabilirsiniz bir şekilde. Benim tabii. Şu parçamı üretin, ben sizden alayım. Çünkü benim artık onunla uğraşacak vaktim yok veya enerjim yok.
Böyle alt başlıklarımız oluştu mesela. Ben gururla söylüyorum. Burak diye bir arkadaşımız var. Bizden bir yıl önce temasa geçtiğinde böyle dedi, ekmeğimi böyle kazanıyorum. Benim ilk aylarım. Dedi ki dişli basıyorum küçük sanayi için. Ekmeğimi Zaxxe ile dişli basarak kazım. Hı hı. Allah Allah. Nasıl ya dedim, hani dişli. Evet dedi, kırık dişler geçiyor falan. Ondan aynısını o dediğim sistemle fotoğrafını çekiyorum, basıyorum, veriyorum. Dişli hani nasıl oluyor? Dedim yarın gelir misin İstanbul'a? Geldi. Hani şu an 7 ya da 8 tane epey 3D Zaxxe yazısı oldu. Biz destekliyoruz. Bize bir baskı talebi gelirse o şehre gönderiyoruz. Yaptığı şey çok basit. Küçük dişliler, metaldir, yurt dışından yedek parça, hı-hı, gelinceye kadar makine duracak mı? Tamam, hayır, bu yaptığı metal bir ay dayanıyor. Belki Burak'ın yaptığı dişli bir hafta dayanıyor. Birinin maliyeti $100, birininki $12. Makine mi dursun?
Ve beklemeye gerek yok.
Beklemeye, tabii, gerek yok. Stok maliyeti yok. Hı-hı. Hani bu önde gelen söyleyemem ama ISO 500'de belki 20-30 fabrikada bu amaçla Zaxxe kullanılıyor. Yurt dışından tedarik edilemediğinde robotların, makinelerinin yedek parça muadili üretilsin diye 20-30 tane önemli firmanın merkezinde, Ar-Ge değil, üretim merkezinde kullanılıyor. O yüzden çok heyecan verici bir şey. Çok,
çok güzelmiş.
Yani. Ucu bucağı yok çünkü. Yani bunun sınırı yok. Bu tamamen sizin hayal gücünüz, bilgi beceriniz ve araştırma yetinizle alakalı bir şey. O yüzden
peki sahne. Şeyin şu an Zaxxe'nin kendi topluluğunu veya genel, sadece Zaxxe topluluğunu değil, genel 3 boyutlu baskı yapan topluluğu beslediği bir platformu var mı? Gerek bu biçim dosyaları, yani STL miydi, şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim.
Evet, evet, yok şey,
STL paylaşılan veya başka bilgi aktarılan, YouTube'da olur, Slack'da olur, kendi sitesi de olur, böyle bir topluluk şeyi var mı?
Yönetim bunu beceremedik, beceremiyorum. Yani kendi üstüme alayım şirket adına.
Estağfurullah abi.
Ben bunu beceremiyorum. Bir şekilde genç arkadaşları, yeni mezunları, staj yapmak isteyenleri ya da başlangıç seviyesinde böyle bir toplu oluşturmak için aşırı emek sarf etmeye hazır insanları maalesef ben 1,5 yıldır Zaxxe çatı altında bir araya getirip ara ara getirsem de uzun süre istikrarlı bir hedef yönünde, bu community deniyor buna dünyada. Hı-hı. Bu 3D community oluşturmak için beceremedim. Yazıcı desteği de yapsak, o da olsak, bu bir merkezden yönetilmesi ve genç arkadaşların birinin buna bir sahip çıkıp bir süre geliştirip üzerine zaman harcaması gereken bir şey.
Evet.
Ve bu sizin emeğinizle olmuyor. O siperlik çınarların hikayesi vesaire de öyle olmadı. İnsanların desteklemesi, ben bunun web sitesini ücretsiz yapayım, STL'ler zaten bedava, İhtiyaç sahipleri için bir şey yapayım deyip böyle hazırız abi, hazırız ya buna diyen yeni nesillerin gelmesi lazım. Hı hı. Ben bunu beceremedim. Gelen arkadaşlara da çok şey anlatamıyorum. Böyle bir şeyi emek veriyorsunuz, böyle bir değer biçiliyor. Sonra zaten bu eminin olun bir yerde ticaret evriliyor. Ve zaten siz ya o şirketin kurucusu, ya hissedarı, ya da bizim gibi bir yerde profesyonel yöneticisi oluyorsunuz. Ben bunu beceremediğim ve en çok üzüldüğüm hikaye bu.
Bence daha yolun çok başı, elbet becerirsiniz. Bu sadece basit bir adımla başlar abi. Siz sitenize sadece bir STL paylaşım mantığı koyar ve insanların sadece bir dosya indirebildiği bir yerden bir başlar. Oradan sonra foruma döner. Forumdan arkadaşlık isteği gönderebildiğin.
Aslında burada şöyle bir düşünce bariyerim var. Pek çok gözlemlediğim için dedim ya, yıkıcı teknoloji. Bunu dünyada çok benimseyen insanlar zaten marka istemiyor. Parçalı şey istiyor yani. Hani, hı hı. Bunu çaktırmadan söyleyeyim. Bunu Zaxxe yaparsa tahmin ettiğiniz başarı gelmiyor. Çünkü insanlar biliyor ki oradan STL alacaksa, orada bir payda hikayesi olacaksa Zaxxe'ye PR katkısı var.
Hı hı, doğru.
3D Community bunu kabul etmiyor.
Yani, peki. Yani orada bir daha anonim olmayı.
Var
yani.
Orada bir vakıf, orada bir şey olacak. Sonra diyecek ki abi, bizim böyle bir fikrimiz var. Zaxxe olarak neresinden tutarsın? Yazıcısından mı tutarsın? Filamentinden mi tutarsın? Hani orada bizim destekleyeceğimiz
anladım abi. Ama bunun taktikleri de var. Yani siz
öyle yaparsınız.
Evet, birkaç abi, sene bambaşka bir isimle başlayabilirsiniz. Sosyal marka olarak başlarsınız. Sonra Zaxi bunu destekliyormuş gibi gözükür.
İşte yani ama sen onu... her şeyi söyledin. Yapamayacaklar şimdi onu.
Hayır. Ben belki karmaya inanan bir olduğum için bunu da denedim 6 ay. Ama karmaya inandığım için hani dürüst iletişime girmiyor herhalde o. Evet. Orada da elime koluma bulaştık. Japon hükümeti desteğini almaya çalıştık. Büyükşehir belediyeleriyle görüştük. Hani yatırımını biz yapayım işte böyle olsun. Hani siz yapın biz de. Yok bir türlü yok o Doğan Gönlümü Şahin'le yapamadık yani. O işin yani birileri tarafından.
En azından topluluğa fayda olduğu için bence etik de oluyor bana kalırsa bunlar ama ben inanıyorum ki abi yani ilgi de artıyor. İlgi de az ya. Bu da bir gerçek. İlgi de ne kadar artarsa o topluluk zaten kendiliğinden arayışa geçecek ve bazı topluluklar oluşmaya başlayacak. Ki Zaxi onun merkezinde olacaktır diye eminim. Şeyi söylediğin için teşekkürler. Onu soracaktım. 2015'ten bu yana Zaxi'yi taşıyan şimdi kümelerden bahsettik ya. Evet. Endüstriyel, eğitim ve hobi diye. Hangi küme daha çok taşıdı diyecektim. Sen onun eğitim olduğunu söyledin. Peki
2019 Eylül'üne kadar ana küme %80 eğitim kurumları. Çünkü talep oradan hep oluşmuş. Cihazın ucuzlaması, cihazın kullanım kolaylığından ziyade robotik kodlama dersleri sayesinde ya da mühendis sayesinde çok özür dilerim. O oluşmuş. Sonrasında hem fiyatların ucuzlaması hem benim yurt dışına ısrarlı dönüş isteğim bize şeyi yaratmış. Diğerlere yayılım. Tabii şeyin hakkını yemeyiz. Nisan ayındaki siperliğin yarattığı farkındalığı. O farkındalık şunu yarattı. Bir fabrikanın Ar-Ge'sindeki değerli bir mühendis veya bir KOBİ sahibi hep almak istiyordu. Sizin gibi hep etrafında dönüyordu. A girdi baktı ki 5 bin liraya bu cihaz var. Girdi baktı ki 14-15 bin liraya endüstriyel seviyenin başlangıç fiyatı var. A dedi ki 10 bin dolar değil 2 bin dolara inmiş bir teknoloji. 24 ay garantisi var. Filamentini meğerse her yerden alabiliyormuşum. Zaxi'ye bağlı kalmıyormuşum. En azından bu haberler olunca bize çok yoğun bir talep diğer sektörlerden bu yüzden geldi. O yüzden koronanın çok faydası oldu.
Kazananlarından birisiniz.
Evet, yani. Net.
Peki şimdi 8 milyon lira yatırım aldınız. Global vizyon var.
Hem de güzel isimlerden.
Kesinlikle. Okaş neydi Emir abi? Okaş doğru. Bize ne anlatıyordu?
Okaş şunu yapıyor. Paradan ziyade vizyoner ve o kişilerin bizle olması paradan daha önemli.
Ha çok iyi. Peki Okaş nedir abi şu an sizin plan, strateji, vizyon? Biz artık yani kapanmaya da yakınız. Bize onlardan bahsedersen çok seviniriz ki bayağı da aslında daha sorun varmış. Part 2 gelebilir bir sonraki aylarda.
Hani Part 2'yi 2 ay sonra yapalım. Az önce söylediklerimi gerçekleştirmiş olarak yapalım.
Tamam.
2 ay sonra çok keyifli olur. Part 2 şu, Perşembe günü şirket içerisinde yani yarın umarım korona izin verir.
Yarın bu hafta yayınlanacağı için bugün ayın 24'dü yani 24 Şubat. 25 Şubat çarşambadan evet, bahsediyorsun.
Yani bu yayınlandığı dakikalarda biz şirket içerisinde ilk yeni nesil 4 yeni 3 boyutlu yazıcımızın 2 tanesini kendi satış ve üretim ekibimize tanıtacağız. Bu şu demek beta aşamasına geçiyor. 2 ay içerisinde yepyeni hem endüstriyel segmentte en üst seviye hem de en kullanılabilir size ilk aldıracağım. En uygun fiyatlı ama en dayanıklı dayanıklı yani oradaki işbirliği ortaklarını çok önemseyeceğiz. Hani bir Çin ürünüyle hiçbir şekilde kıyas edilemeyecek alt detayları olan iki ürünümüzün şirket içi lansmanı var. O iki ürün arkasından gelecek iki ürün daha biz Kasım ayında Formnext'te dünyada fuar orada oluyor 3D yazıcısı Almanya'da Formnext fuarına kadar bu dört yeni cihazımızın olabildiğince yurt içi satışı, yurt içi satış organizasyonu, ürünlerin oturması deniyor ilk 6 aya. Tüm dünya markalarında böyle ilk hani Tesla ürünleri veriyor sonra ufak bir arızadan geri çağırıyor, şarj gibi. O süreçlerin yaşaması dünyadaki tüm 3 boyut yazıcı segmentinde en üstte de en altta da var. O sürelerin yaşanmasıyla birlikte biz 4 yeni ürünle artık Türkiye'den sıyrılıp döviz kazanan bir yapıya 6 ay içerisinde geleceğiz. Dünya lansmanını da Almanya'daki o Frankfurt Fuarı'nda yapmayı düşünüyoruz. 5 yeni ürün, 5 yeni mantık. Bu dediğim mantıkta bizimle kalmaya dayanabilen kolay değil. Satış ve pazarlama tarafı. Ekiple oraya çıkıp işte Türk mühendisleri yeterli desteği gördüğünde maddi manevi bunları yapabiliyor demek. iki hayalimden biri. Uzaksa
çok
hayalim.
Güzelmiş bu arada bu.
İkinci hayalim.
İyi geç geldiniz abi. Boş ver podcast'ı falan. Bunlara çalışmanız daha iyi olmuş.
Yani o yüzden de ikinci hayalim de döviz satalım ki bize her gün bana, şahsıma, şirkete gelen bu e-mailleri de ben karşılıyorum. Pek çok gencecik arkadaştan ama Teknofest'e katılacağım diye, ama okulumda yardım et diye bir sürü fayda geliyor. Benim amacım dünyada elde edeceğim bu gelirle, yani Anadolu kültürünün bir çeşit elçilerinden biri olarak, böyle bir projelerim de var, ona da 3 ay sonra bağlanın. 3-4 tane önde gelen Anadolu kültürünü teknoloji köprüsüyle batıya taşıyabilen, batıdan gelen sermayeyi de en alt kesime kadar ve bu 3 boyutlu yazıcıya ulaşamayan on binlerce okula destek olacak bir yapıya çeviren bir ekosistem yaratmamız en büyük hayalimiz.
Çok güzelmiş. Ve yani umarım başarırsınız ki çok da şüphe yok. Capstock olarak da herhangi bir şeyin ucundan tutarsak, yani sadece Capstock değil, Umut ve Erdem olarak da biz elimizden geleni yapalım abi. Çünkü bu önemli bir şeyden bahsediyorsun. Kesinlikle. Burada. Bir son soru daha doğdu istemsiz. Sen global açılmak isteyen bir donanım, startup veya scale-up olduğunda ürün satacaksın ve bir gerek e-ticaret gerek bir rafa koymak zorundasın ya. Bunun satışını nasıl gerçekleştireceksin? Buradaki strateji ne?
Bir tane üç boyutlu yazıcı dünyasının temsilcileri dünyada çok kısıtlı. Her ülkede zaten sadece 3-4 firma. Hı hı. Rekabet de kısıtlı. Yerel distribütörlükler de kısıtlı. Hı hı. Biz kendi ülkelerinde teknik servis desteği kalitesi öne çıkan distribütörleri ikna etmeye çalışacağız. Hı-hı. Bunun PR kampanyası da önümüzdeki hafta başlıyor. Biz hafiften Türkiye'den önce yurt dışı yeni ürünler geliyor. Zaxxed'den bir şeyler geliyor. Hani şimdiki çizgisinin çok ötesinde bir şeyler geliyor gibi ufak ufak ısıtıp distribütörleri etkileyip dikkat çekip yeni ürünlerimize birlikte sadece distribütörlüklerle ilerlemek istiyoruz. Biz sahaya inme niyetimiz yok. Apple dediğin sohbetin başındaki Apple örneği bize iki yerden uyuyor. Community Management tarafından uyuyor. Sadece ürünü geliştiren ve sadece pazarlayan, aslen satışını yapmayan ve satış organizasyonuna hiç girmeyen bir yapı olmaya çalışacağız. Bu bize ancak. Yoksa her ülkeye tek tek gir, tek tek yapı yap, ona zaman yetmez, para yetse de.
Bu fazda en azından bu strateji yani.
Hep öyle olacak.
Son bir sorum olsun.
Hep öyle olacak.
Hep öyle olacak.
Böyle olunca aslında ürünün tüm dünyada fiyatı aynı olmayacak o zaman, değil mi? Hani dolar bazında veya TL bazında değil, hani karşılık gelen bir tutar var ya. Örnek veriyorum, 5000 lira dedik. Bu Almanya'da 5000 liranın karşılığı bir euro olmayacak o zaman. Orada daha farklı bir fiyat mı olacak?
Yani bu biraz bir hafta içerisinde cevaplayabileceğim soru. Hı-hı. Amacımız her yerde aynı olması.
Daha
her yerde aynı olması. Türkiye'deki bayilerimize de aynı kar marjı vermek.
O zaman çok çok daha avantajlı bir konuma geliriz yani. Fiyat olarak eminim ki daha düşük bir seviyede olacaktır.
Evet. Almanya, İngiltere gibi pazarlarda yarın bununla ilgili detaylı çalışmalarla ilgili son toplantılar var. Ama Almanya, İngiltere, Amerika gibi satın alma gücü yüksek pazarlarda rakiplerimize göre aynı Vestel gibi, aynı Beko Arçelik gibi fiyat avantajımız olacak.
Kesinlikle. Hem fiyat avantajıyla birlikte kalite de aslında üst... Aslında sizin şeyiniz bu mu? Rakiplerden ayrılan özellikleriniz, başlıkları daha ucuz olmak ve kalitede ödün vermemek mi? Bu iki başlıktan başka bir şey var mı?
Aslında temeli şu. Bizim amacımız, ben bir pazarlama ve satış olarak gördüğüm bir şey var. Her ürünün rekabet ettiği segmentteki diğer ürünlere göre bir artısı olması gerektiğine inanıyorum.
Kesinlikle.
Yani zaten onlar kadar iyi diye bir cümle değil. Abi bu zaten iyi. Bu zaten kaliteli. Ama Türkiye'deki kaliteli üretim gücünden dolayı, kaliteli mavi yaka ürününden dolayı, Türkiye'deki maliyetlerin düşük olmasından dolayı, üstüne bir de uygun fiyatlı. Yani yanılıyor olabilirim. Beko ve Tofaş grubunun stratejisinin bize oturacağını düşünüyorum. Ne oldu? Beko gitti. Londra'ya yerleşti. Beko Arçelik diye Beko ismiyle insanlara giriş seviyesinde buzdolabı sahibi yaptı. Hı hı. Sorunsuz bu cihazlar 1-2 yıl çalıştı. Sonra herkes demeye başladı ki ben niye buna £500 verirken £2000 yerel bilmem neye veriyorum. İkinci evime de bundan alayım veya yeni dolabımı da bundan aldım dedi. Ve Beko benim bildiğim kadarıyla İngiltere'de şu an pazar lideri.
Evet.
Bir başka değişimi Tofaş grubu yaptı. kuş serisi üretti. 20 yıl hepimize sattı. 6 yıl bekledik. Yedek parçaydı. Bir yerden bir yere götürdü. Allah razı olsun. Bütün ulaşım sistemini belki Türkiye'de üstlendi. Bireysel iletişimi.
Bizim ilk arabamız Serçe'ydi, aile arabamız.
Tabii. Aynen öyle. Hepimiz yani Doğan'ın, Şahin'in bir yerinden tuttuk. Yani yaşı tutanların. Sonra o iş böyle, kızmasın bana Fiat Tofaş. Albea, ben o zaman Türkiye'de yoktum işte. Albea Linea ile kendini bulmaya çalıştı. Hı hı. Doğan gönlümü şahin oldu bana. Ama sonra döndü Ege'ye diye bütün o yılların birikimini öyle bir ürüne koydu ki benim şu an arabam Fiat Ege. Hı. Ne olursa olsun hani şirkettekiler kızıyor veya arada konuşuyoruz. Ben diyorum ki yenisini alırsam bu zaman bir zahmet otomatiğini alacağım. Hani geçen seneki şirket arabam da Ege'ydi. Kendi arabam da Ege'ydi. Hani yerli ve milli oynuyorum derken daha üst gelir seviyesinde bir şeyi tercih etme şansım varken de buradan gidiyorum. Çünkü fiyat kazanç olarak bana sorsanız o 20-30 yılın harika bir dönüşümü, harika bir fiyat karşılığı var ve harika bir fonksiyonelliği var. Aslında biz de 7 yıldır X, şimdi Z serileriyle elde ettiğimiz bu teknolojik değişimi yepyeni ürünlerle bir çeşit Fiat Egea yapacağız. Yani her şeyi var, güzelliği de var. Türk üretimi Çin'de değil. Bir de fiyatı uygun. Ben daha ne isterim? Bizim güzel. Aslında böyle bir manevi tarafın ön plana çıkması gerekiyor.
Fiyat sana kızmaz abi. Burayı alıp reklamında kullanır yani. Ben ikna oldum şu an. Fiyat bakacağım.
Ben de Ege'yi bu kadar yolda görüyordum. Anladım şimdi nedenini. Ben ya çok güzel anlattın bu arada. Aklımızda soru işaretleri de vardı. Hem Saksı'yı tanıdık hem de o gelecek stratejiyi böyle emin adımlarla da görünce daha bir umutlu olduk. Yani Saksı evet. Belli ki globalde söz sahibi bir şirket olacak. Teşekkür ederiz sana. Benim daha fazla sorum yok.
Ben bir teşekkür daha edeceğim. Kusura bakma. Yani çok açık ve o kadar nettin ki yani abi. Söylediğin her şeye ben okeyim. Ben ikna oldum.
Alıyorum.
O yüzden bunu da umarım ki alacağız. Gerçekten alacağız o bahsettiğin ürünü. Söz veriyorum. Bakalım. 3D maceramız yeni başlıyor.
Evet evet. Böyle ara ara bizim her adımımızda birer tur daha konuşuruz. Çünkü ben de sizlerle konuşurken televizyon siz olsun dürüst iletişim kurarak her şeyi net anlatarak bir çeşit kendimizi sınıyoruz, kendimizi deniyoruz. Doğru açıkladığımızdaki doğru düşünceleri alıyoruz. Böyle yayınlardan sonra hiç tahmin etmediğimiz e-mail veya sosyal medya yorumlarını alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Negatifse ekip değiştiriyoruz, ekip arkadaşımızı değiştiriyoruz, ürünü değiştiriyoruz. Yeri geliyor benim sorumluluklarımı değiştiriyoruz. Hani bazı yerlerden çekilip bazı yere girmek gibi. Açık iletişimde bu çok kısa zamanımız kalan rekabetten bir yerli ve milli Türk mirası olarak başarılı çıkmayı umut ediyoruz.
Çok güzelmiş.
Ona abi. Hiç şüphe yok zaten.
İzninizle kapatıyorum o zaman.
Seve seve.
Teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz veya izlediğiniz için. Gerçekten hoş bir sohbetti ki içinizde böyle bir ulan hemen alayım bir tane de basayım bir şeyler heyecanının biriktiğine eminim, benim öyle oldu. Zaksa.com'dan oradan mağazadan alabilirsiniz. Yeni üründe geleceğini söyledi Emre abi burada. Belki beklemek istersiniz artık.
Beklesinler.
Bilmiyorum.
Ben size dürüst iletişimi söylüyorum. Endüstriyel taraftaysa sorun yok. B2C tarafındaysa yani eve alıyorlarsa beklesinler.
Office hadi kaptınız.
Falansa.
Hadi buradan 3'yi de kaptınız.
Caps Lock 10 koduyla yapacağınız.
Ha mesela seve seve ya. Süper yani. Keşke bize böyle fikirler gelse. Ben bir eğitim kurumuna ve çocuklara sizinle üzerinden gelen insanla bir hiç kimseye vermediğim bir ek indirimi versem ve onu bayime de versem, kendim karşılasam seve seve, keşke ne kadar kişi bundan deneyimlense dönüp ülke kazanacağını ben biliyorum.
Kesinlikle. Şu an bunu yapmak ister misiniz peki?
İsteriz. Yeni ürünle birlikte bunu isteriz. Niye tamam. Sizinle ilgili bir süreçte maliyetini ben karşılayacağım şekilde yani bayiye veya son kullanıcı ek bir indirimi. Sizin sayenizde tanım 01'i bana müşteri olarak gelecek. Ben bu işbirliklerine böyle bakıyorum.
Kesinlikle öyle. Peki evet. Bunu bu bölüm özelinde mi yoksa siz ürün çıkarttıktan sonra mı konuşmalı? Yani şu an bir indirim kodu sağlamak yok. Mantıklı
yani
mı yoksa?
Bence şöyle, gerçekten yeni ürün yeni heyecanla birlikte bunu yapalım. Alıcılar tamam. Daha faydalanacak. Yani şu anki X-Site ürünümü kötülemiyorum. Raftaki bir ürün hakkında konuşan kötü yönetici gibi hissettim kendimi ama şöyle bir şey var. Yani şurada 1-2 haftadan bahsediyoruz. 2-3 yıl boyunca hayat arkadaşları olacak, çok teknolojik ve önümüzdeki 2-3 yıl boyunca ya şurası daha iyiymiş diyemeyecekleri bir fırsat varken sizin isminiz de ona basamak olarak kullanalım. Daha güzel.
Tamam, süper. O zaman
biz güncelleriz zaten o zaman.
Takipte bu, kalın.
Şu an dinleyenleri de güncellemiş oluruz.
O zaman
oluruz.
Bir 5 dakikalık kısa bir ürün lansmanı çekeriz. Bu dediğim gibi, hı-hı, bakın 3 adımda bunu yapabiliyorsunuz. Bir ay önce atıp tutmuştum ekranda. Bakın şimdi bu cihaz basıyor gibi bir kısa bir tanıtımını yaparız. Seve seve.
Harika. O zaman takipte kalın. Arkadaşlar bakın, duydunuz. Bu güzel bir iş olacak. Çok da uzatmayayım. Baştaki duyurularımı tekrarlıyorum. Bizleri mutlaka ve mutlaka Instagram'dan takip edin. Bu güzel insanları, bu güzel girişimlerin tüm haberlerini, içeriden bilgilerini, bütün o hissiyatlarını, yani sadece yatırım haberiyle ya da yeni bir eklemeyle kalmadan hissiyatlarını aktardığımız birçok formatımız var. Dolayısıyla Instagram'dan takip edin. Ve bize destek olmak isterseniz açıklama kısmındaki Patreon linkine tıklayın ve oradaki planlara bakın.
Herkese uygun paketimiz var orada.
Kesinlikle. Tekrardan teşekkür ederiz. Bizlerle bu bölümde de birlikte olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.